Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, şimdi epeydir de çeşitli araya giren şeylerden dolayı epeydir yayın yapma durumunu elde edememiştik şansını. Onun için bir aradan sonra bir genel değerlendirme yapabilir miyiz diye şey yapıyordum. 2023'e girdik yeni ve ekonomideki genel gidişat üzerinde, yani seçim satımaili diye ifade ediyoruz biz eskilerin söylediği eğik düzey, düzlemde aşağı doğru kayarken neler olup neler biteceğini, yani mesela ekonomideki büyük tehlike diye bir haber vardı. Cari açık 45 milyar dolara ulaştı. Bunun bir anlamı var mı yok mu? İşte Bakan Nebati de, ekonomiden sorumlu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de enflasyon konusunda Kasım ayında boynunu kırdık, Aralık ayında belini kırdık diye böyle biraz vahşi bir açıklama yapmış. Aynı anda da TÜİK'ten, yani Türkiye İstatistik Kurumu'ndan da 4 daire başkanının görevden alındığı ve ölüm sessizliğinin sürdüğüne dair de bir haber vardı. Onu da Emre Deveci yazmıştı. Onu da şey yapabiliriz artık gerçekten. Böyle bir durum. Ne
yani
diyorsun?
Şimdi ki bilmiyorum. Ben de baktım habere. Aslında seninle dün konuştuğumuzda beni uyarmıştım, dikkatimden kaçmıştı. Aslında dört daire başkanının dördünün de yerleri değişmişti. Sonuçta Külay Korkmaz, çok deneyimli bir ulusal hesaplara bakan uzmandı. Biz de tanıyoruz. Olan onu olmuş. Uzman kadrosuna yollanmış daire başkanlığından. Neler döndüğünü tabii TÜİK'te açıkçası anlamak mümkün değil. Yani o Merkez Bankası'nı bu haber vesilesiyle hatırladım. Merkez Bankası'nı şey yarışında geçti. Başkan değiştirme yarışında. Malum Merkez Bankası başkanları da kaç? 4 yılda 4 başkan mı değişmişti? Bunlarda 5 başkan mı değişmişti?
Evet.
3 yılda mı ne? Yani tabii ki güven vermiyor bunlar. Hiç şeffaf değil. Ama bunu geçip dediğin gibi bir genel değerlendirmeye yapalım isterseniz.
Evet, şimdi lütfen, çok önemli
şu,
çünkü.
Tabii seçim satım halinde şu bütün tercih, yani başka tabii cephelerde iktidar ve tabii bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli düzenler kuruyor. Bunları görüyoruz siyaset alanda, dış politika alanında, dışarıdaki müdahaleler, potansiyel olarak hala o tehdit var. Yani ne pahasına olursa olsun bu seçimi kazanmak istiyor. Çünkü kaybederse anlaşılan kaybedecek çok şey var. Dolayısıyla ekonomi cephesinde de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yani ne yapmaya çalışıyor? Bir kere birincisi en önemli ekonomi cephesindeki değişim diyelim, tam da seçim yaklaşırken ikinci yarıda Türkiye ekonomisinde büyüme önemli ölçüde durdu. Ya da yavaşladı. Yani rakamlar çok açık, net. İlk yarıda hala %7,5 büyüme vardı. Yıldan yıla söylüyorum. İkinci yarıda bu üçüncü çeyrekte %3 küsurlara düştü. Dördüncü çeyrekte daha rakamları bilmiyoruz ama negatif bile gelebilir. Şimdi dolayısıyla bu gidişat tabii şeye de yansımaya başlamıştı. İş gücü piyasasına da, işsizliğe de yansımaya başlamıştı. Şöyle özetleyeyim. Covid daha önce başladı hatta, işsizlik artışı. İşte inşaat krizi 2018-2019. Büyüme çok ciddi biçimde düştü. İstihdam tabii yaratamaz hale geldi, düşük büyüme. 2019'da da. Sonra üstüne Covid geldi. Lafı uzatmayalım. İşsizlik %14'lere çıktı. Hani geniş tanımı üstelik de o 14 bile şey değildi. Hani tam durumu yansıtmıyordu. Geniş tanımlı işsizlik, hani buna potansiyel iş gücünü de eklediğiniz zaman işinden olmuş, çalışmayı aslında arzuluyor ama iş aramayanlar. Onlar işte sayılmadığı için. Ama onların sayısı 5 milyona yaklaşmıştı. Yani muazzam bir kitlesel artış olmuş. Dolayısıyla geniş tanımlı işsizlik de %25'e yaklaşmış. Şimdi oradan 2011'de tekrarlamayalım. Yani dinleyiciler de biliyorlardır. İki temel nedenle bir baz etkisi, ya Covid'deki faaliyet kısıtlamaları bitti. Geri dönüş oldu. İşte Türk lirası tarihinin en düşük değerine geldi. O sayede ihracatta artış oldu. Sonuçta %11 gibi bir büyüme, bir de çok yüksek tabii bu istihdam artışı yarattı. Sonuçta Ağustos ayında, şöyle özetleyeyim, işsizlik oranı %9,8'e kadar düşmüştü. %10'un altına, çok uzun yıllardan sonra %10'un altına düşmüş. Hatta Sayın Nebati de, işte gördünüz mü, işsizlik de düşüyor, %10'un altına düşürdük, daha da düşüreceğiz vesaire, malum şeyi övünmeyi yapmıştı tabii. Şimdi ne oldu ikinci yarıda büyüme birdenbire düşünce? Bunun da tabii nedenleri var ama başka rakamlar açıklanınca isterseniz değerlendiririz. Gelecek ay çünkü dördüncü çeyrekte açıklanacak. Daha net göreceğiz ne olup bittiğini. %9,8 Ağustos ayı işsizlik oranı. Eylül %10,1. Ekim %10,2 ve nihayet Kasım pazartesi açıklanan işsizlik oranı gene %10,2. Şimdi belli ki işsizlik artık düşüş durdu, hatta artışa geçti. Bu arada işsiz sayısını da söyleyeyim, 206 bin artmış. Bunlar hepsi TÜİK'in rakamları. Ağustos'tan Kasım'a işsiz sayısı 206 bin. Şimdi peki Kasım'da ne oldu? Orada bazı soru işaretleri var. İzin verirsen biraz en yeni veri bu olduğu için biraz üstünde durayım. 285 bin artmış istihdam. Şimdi bu aylık artış için çok yüksek. Önceki ayda da Ekim'de de 253 bin artış vardı. Ama işsizlik oranı düşmüyor. %11,2'de kalmış. Şimdi normalde ayda istihdam bu kadar yüksek arttığı zaman düşer. Neden düşmüyor? Çünkü işsiz sayısı da artmaya devam etmiş. Dolayısıyla iş gücü artışı şeyden daha fazla artmış, istihdam artışında. 312 bin Ekim'de, Kasım'da 306 bin. Bu da şaşırtıcı değil. Çünkü biraz canlanma olunca insanlar geçinmek zorunda. O potansiyel iş gücü boşaldı kısmen ama tamamen bitmedi. Yani Türkiye'nin bugün itibariyle geldiği işte iş gücüne katılım olsun vesaire, bu seviyeler hele inşaat sektöründe 2017 hani düşük büyümeye geçmeden önce türbülansların, alt üst oluşların başlamasından önceden daha düşük bir seviyede potansiyel olarak. Yani şimdi soru işaretleri şu: peki hem yavaşladı diyoruz ekonomi, gerçi dördüncü çeyrek rakamını bilmiyoruz ama tahminler var. Hem de bu istihdam artışları tuhaf geliyor. Şu iki şey söyleyebilirim. Bir kere birincisi, bu aylıklarda 2021 ocağından itibaren TÜİK bu iş gücü istatistiklerini gene tabii her ay yayınlıyor ya. Ama 3 aylık ortalamalar şeklinde yayınlardı. Dedi ki ben şimdi Avrupa standartlarına daha da yaklaşacağım. Az sayıda ülke vardı Avrupa'da hala böyle yapan. Ben artık aylık verilerle aylık istatistikleri söyleyeceğim. Başladı bunu yapmaya ama sonra görüldü ki istihdam müthiş sektör istihdamları çok oynak. Bunu ben defaten de yazdım. Herhalde bizim bu programda da söylemiş olabilirim. Güven vermiyordu. Sonunda TÜİK de baktı ki olmuyor, vazgeçti. Yani bu yılın başından beri yanılmamıyor aylık istatistiklerde. Hangi sektörlerde arttı? Tamam, 285 bin arttı diyorsun ama şimdi bu bana biraz yüksek geliyor. Dolayısıyla merak ediyorum, hangi sektörler? Mesela sanayi sektöründe biliyoruz ki sanayi üretim endeksi hemen hemen durağan seyretti son 2 ayda, 3 ayda. Acaba sanayide mi? Sanayide olamaz. Peki nerede? Hizmetlerde mi? Olabilir. Çünkü görüyoruz ki bu 285 bin istihdam artışının 190 bini kadınlar. Yani erkekler de ciddi hala sorun olduğu belli. Sadece 95 bin artmış. Erkek işsiz sayısı 30 bin artmış. Yani uzun lafın kısası herhalde inşaat diye tahmin ediyorum. Ama bilemiyoruz. Bilemeyince de bunları yorumlamak zor. Bir de ikincisi tabii TÜİK aydan aya çok revizyon da yapıyor. Şimdi önümüzdeki ay 10 Şubat'ta yayınlanınca istatistikler bakarız belki de istihdamı revize edecek. Bilmiyorum. O zaman tabii şeyi de revize edecek büyük ihtimalle. İşsizlik oranını da. Şimdi şeye gelince başlangıçtaki sorduğumuz soruya yani seçim sattı mahallinde ekonomi evet. Nereye gidiyor? Şimdi bu gidişatı gördüler tabii iktidarda. Gördüğü için de ve bundan ciddi endişe duyduğu için de ne yapıp edip ekonomiyi canlandırmaya çalışıyor. Bunu tabii ihracatla yapamayacağına göre biraz önce sen söyledin orada yani ihracat giderek durgunlaştı. Onun da nedenleri var. İthalat artıyor. Bu arttıkça cari açık artıyor. Özellikle o 2011'deki yüksek büyüme iç talebe dayalı bir büyümeydi. Ertelenen Covid zamanındaki talep devreye girdi. Millet işte parası olan daire aldı, konut aldı, araba aldı, arabayı yeniledi vesaire. Şimdi bu iç talebi ne yapıp edip canlandıracak? Onun için de görüyorsunuz işte yani ücret, asgari ücrete %56 zam. Memurlara o kadar yapamıyor ama onlara da işte önce %30 emekliye o kadar yapamıyor ama onlara da arttırıyor. Ama en önemlisi bu iç talebi pompalayıcı hamlelerden biri bu EYT oldu. Yani orada 2,5 milyon kişinin bir kere önemli bir kısmı veyahut da bir kısmı bilemiyorum kıdem tazminatı alacak. O da tabii firmalar açısından büyük bir sorun ama ne yapacaklar bilmiyorum. Bir kısmı olacak ama bunu belli. Tabii şeylerinde birdenbire gelirlerinde müthiş bir artış olacak bunlar. Çünkü aynı zamanda emekli maaşı almaya başlayacaklar. Şimdi bunun için yapıyor zaten. Yani içeride ben talebi canlı tutayım olabildiğince. Büyüme yüksek olsun, istihdam olsun, işsizlik artmasın. Ve ben tamam bunun tabii yan sonuçlar olacak. Bu enflasyonu arttıracak ama orada da müthiş bir baskı geldi. Artık Türkiye zaten bir iş gücü diyorum. Bir piyasa ekonomisi değil. Serbest ekonomi değil. Biz 30 hani diyor ya yeni Türkiye bunlar geçmişe dönmek istiyor. Aslında esas şimdi dönüldü geçmişe. 50 yıl, 40 yıl, 50 yıl öncesine dönüldü. Resmen fiyatlara şey yoluyla, sopa yoluyla baskı yapılıyor.
Nar yapılıyor değil mi? Nar uygulanıyor. Nar denilen şey neredeyse eskiden çok eskiden bilinen bir...
Tabii nar Osmanlı'da vardı da şeyde...
Osmanlı'da vardı.
Bunu devam ettirmişti Cumhuriyet Kanunu vardı. Hükümet sterlin fiyatları belirliyordu bunu şey kullandı Demokrat Parti enflasyon yükseldiğinde.
Evet.
Şey generaller de seviyordu bunu çok. Darbe.
Evet. Peki
iktidara gelenler.
Şimdi ya, Seyfettin ben Seyfettin bir şey sorabilir miyim? Şimdi
ki.
Bu Bakan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kredi garanti fonu KGF diye kısaltılıyor. Kredilerine ilişkin 200 milyar Türk liralık kefalet karşılığında 250 milyar Türk lirası kredi vereceğiz diyor. Ve Kasım ayında boynunu kırdık. Aralık ayında da belini kırdık bitirdik.
Değil,
enflasyonu Türk. Demek istiyor. Enflasyonu.
Enflasyon neredeyse. Nerede bitirdi? Şimdi onu daha önce...
Ne kadar sert değil yani, mi açıklamalar? Militarist.
Evet.
Yani bütün dert enflasyon tabii ki bitmedi. Yani gene baz etkisiyle Şubat'ta açıklandığında yıllık enflasyon diyelim ki işte kaç şimdi kaça düştü valla unuttum ben de. Neyse bir 9-10 puan daha düşebilir yıllığı Ama aylık da hala artmaya devam ediyor mu? Ediyor. Üstelik bütün bu iç talepteki bu pompalama, bu gelir bocası kolayla sen şey yapıyorsun, benzin döküyorsun, bir yanlığın var zaten. Su döksen de zaten çare olmaz da. Neyse, bunun yaratacağı enflasyonu da öbür taraftan idari şeylerle, siyasi nasıl diyeyim, ya sopayla, uzun lafın kısası, tehdit ediyorlar. Nitekim etkili oldu mu oldu. Migros açıklama yaptı mı, şok açıklama yaptı mı yaptı. Ben bugün kaç maddenin fiyatını dondurdum dedi. Arkasından Migros buna katıldı. Kim bilir, biliyorsunuz bunlarla toplantı yapıldı. Kim bilir ne tehditler savunuldu, bilemem. O toplantıda ben yoktum. Adını söyle. Şimdi dün okudum. Lokantacılar Derneği varmış, Türkiye Başkanı demiş, şimdi şey yayınlayacağız, bütün üyelerimize tebliğ yayınlayacağız. Bir süreliğine fiyat dondurma harekatı başlatıyoruz. Ondan sonra
lokantalar
taraftan ücret fiyatları artacak değil mi? Normalde kaçak çalıştırmıyorsa Afgan Suriyeli, asgari ücretin maliyeti çıkmış 13 bin küsura. Ona göre de tabii öbür ücretleri de iyi kötü arttırması lazım. Malzeme, tarım şeyleri, gıda maddelerinin fiyatı artıyor mu? Artıyor. Nasıl olacak? Diyor ki yani vallahi kusura bakmayın, bu seçime kadar böyle olacak. Sonra nasıl isterseniz öyle yapın. Yani bu seçim satım aile ekonomisi işte bu.
Evet, ve kullanılan da
olabilir mi?
Onu soracağım
para bulduğu işte. Dışarıdan para bulduğu sürece fiyatlar üzerinde de bu baskıyı idari yollarla kurduğu sürece büyüme tekrar canlanabilir. İş talep nedeniyle, bu gelir pompalamasıyla istihdam bir miktar daha artabilir. İşsizlik artık artmaz, düşmeye başlar, ya işsiz sayısı azalmaya başlar. Bunlar olabilir. Ama bu ne kadar tabii ikna edici olur seçimi kazanmak için, onu bilmiyorum. Ama enflasyonda muazzam bir şey bırakıyor. İktidarda kalmayı başarabilirse kendi yarattığı canavarla bir anlamda kendisi boğuşmak zorunda kalacak. Ama kaybederse, ki o tabii şöyle düşünülüyor büyük bir ihtimalle, biz ne pahasına olursa olsun kazanalım, sonra Allah büyüktür. Kazanamazsak o zaman bu yarattığımız canavarı da yeni iktidar düşünsün, o boğuşur bu canavar.
Bu kadar pragmatik yani. Peki bir şey daha soracağım. Bu demin yanlış söylemişim, Sözcü gazetesinde vardı aslında, Emre Deveci'nin bu daire başkanlarının görevden alınması ya da yer değiştirilmesi meselesi. Uzun yıllardır diyor aynı haberde, fiyat istatistikleri daire başkanı olarak görev yapan Cem Baş sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti 2002 Mayıs'ında. Şimdi 3 yılda 5 başkan gördü TÜİK başkanlığı koltuğunda diyor. Bunun bu şeffaflık ve matlık açısından çok ciddi bir sorun teşkil etmez mi? Verilen rakamların doğruluğunu
yaratmaz mı? Haklısın bunu sormakta. Türkiye'de bu rakamlara inanan bir avuç bu işleri yakından takip eden iktisatçı dışında kimse kalmadı. Şimdi ben manipülasyon olduğuna hiçbir zaman inanmadım. Çünkü bunu yapmak çok zor. Ne manipülasyonu yapıyor? İstihdamı yüksek mi gösteriyor? Şimdi, enflasyonda tabii o çok tartışıldı ama belki olduğundan daha düşük ölçüyorlar. Bilemiyorum onu ama bunu daha önce de tartıştık. Yok efendim, enflasyon %65 değil, %150. Bu zaten olamaz. Bu mantıklı değil. Böyle olsaydı millet açlıktan kırılıyor. Olacak iş mi o zaman? Düşünebiliyor musun? Reel bütçeleri hanelerin yarı yarıya düşerdi.
Evet.
Kiralar düşmediğine göre yakıt bilmem ne, yani bazı sabit harcamaları düşmeyip arttığına göre ne olurdu? Açtılar. Böyle bir şey yok. Ama ne bileyim eksik ölçü olabilir ama daha çok onlar da şeyi gördükçe eksik ölçü, o zaman zaten neden bu fiyat baskılarını kursun işletmeler üzerinde? Neden tehditler soğuş? Yani ben buna inanmıyorum. İşsizlikte de dediğim gibi yani neyi manipüle etti? Şimdi ben bana da bu istihdam artışı nereden kaynaklandı diye ben de soruyorum. Yüksek geliyor bana. Büyümede, tahmini büyümeye bakıyorum dördüncü çeyrekte. Pek tutarlı değil. İyi de o zaman neden istihdamı hadi manipüle etti bir şekilde yüksek gösterdi? O zaman neden iş gücünü daha düşük göstermiyor? İşsizlik artacağına 23 bin artmış Ekim'den Kasım'a işsiz sayısı. E neden bunun o zaman iş gücünü düşük ya da işsiz sayısını düşük gösterirsin? Onu o zaman istihdamı yüksek gösterdiğine göre onu da indir. %10,2 açıklayacağına işsizlik oranı %10 açıkla. Aa, bak işsizlik düşüyor diye de Sayın Nebati çıksın televizyonlarda konuşsun değil mi? Yani
evet. Evet,
çok doğru. Gelmiyor.
Evet yani başta söylediği...
Yani bu kolay kolay yapılacak bir iş değil rakamları. Hangi aşamada rakamlarla olacağını? Enflasyonda gene şey, onda tabii ben de kafamda soru işaretleri var. Hani fiyat almaya gittiğin zaman acaba o fiyatları doğru alıyorlar mı? Orada bir şeyler oluyor mu? Ama bir kere fiyatlar girildikten sonra bilgisayarlara, veri tabanına ondan sonra enflasyonu rakamını, çıkan rakamını değiştiremez. Hangi merci değiştirecek? Kimse cesaret edemez. Ona ancak olsa tweet başkanı cesaret eder. Ama onda bilmiyorum yani o zaman Arjantin'de olmuştu böyle bir skandal. Evet. Rezil olur Türk. Yani zaten yerlerde sürünüyor güven. Onun bilemiyorum ama iş gücü piyasası için daha kesin konuşabilirim. Bu rakamları yanılabilir, hata yapabilirsin ama manipüle edemezsin. Dediğim gibi belki zaman zaman revizyon da yapıyor bazıları. Ciddi revizyon oluyor. Kolay değil ölçmek. Özellikle
peki
ayrı...
Zeyfettin, süre biterken şeyi de sormak istiyorum. Bir işte bu yeni dönemde muhtemelen seçiminde Nisan ya da Haziran'da en geç olacağına dair bir beklenti var. Aslında kesinleşmiş gibi bir şey. En geç Haziran'da olacak deniyor. Ondan önce
hayır,
değilse.
Hayır Haziran ile. Zaten tarihti de Mayıs'ta yapacaklar herhalde.
Evet. Nisan ya da Mayıs'ta. Peki bu kısaltılmış, hızlandırılmış diyeyim dönemde ekonomik gidişat hakkında bir şeyler şimdiden söylemek nasıl seyredecek diye bir tahminde bulunmak mümkün mü önümüzdeki 3 ya da 4 ay içinde?
Ama bence iç talepte bir canlanma olacak. Bu da bir işte geçici rahatlama sağlayacak ama ne kadar olacak bilmiyorum. Yani büyüme ve istihdam açısından böyle olması lazım mantıken bu kadar gelirim hoca ettiğin zaman ekonomiye ama bunun enflasyon etkisi de kaçınılmaz. Yani
evet asıl sormam istediğim
yani
oydu.
Şubat'ı da atlattılar diyelim ve Mart geldi, Nisan tam seçim arifesinde iki tane ay artık baz etkisi yok bu aylarda. Yani rahat bırak piyasaya kalsa, firmalara kalsa bütün bu ciddi maliyet artışlarını zaten bir de üretici fiyatları çok üzerinde hala şeyin tüketici fiyatlarını yani firmalar tam yansıtamadılar maliyet artışlarını sadece ücretlerle ilgili değil şeyle de ilgili girdilerle de ilgili bunu yansıtamadılar bunu sadece tehdit edildiklerinden değil ben bütününü söylüyorum firmaların böyle nihai mal üreten firmaları demiyorum. Perakende ticaret veyahut da işte lokanta otel neyse. Tüm firmalardan söz ediyorum. Onların talep düşer korkusuyla tam yansıtamadılar. Ya uzun lafı kısa hızlı birikmiş bir enflasyon zaten vardı. Şimdi üzerine bir maliyet artışı daha geliyor. Enflasyonu nasıl şey edecekler? Bence en kritik sorun bu. Şubat'ta da düştü. Yani Ocak enflasyonu açıklandı. Tamam orada da baz etkisi var. Peki sonra ne olacak? Şubat, Mart'ta açıklandı. Mart enflasyonu da Nisan'da açıklandı. O iki ayda bir de tabii Ömer şu var. Yani Allah aşkına kim istatistiklere, enflasyon rakamlarına bakıyor da karar veriyor? Yani insanlar ne yaşıyorsa, nasıl algılıyorsa ona bakıyor. Onun için yani enflasyonu tutsa da biz çene yoracağız, öyle oldu böyle oldu diye programlarda, yazılarda, iktisat analizlerinde milyonlarca seçmen, 50 milyon seçmen şeye mi bakıyor? Zaten bakan da inanmıyor zaten.
Evet, sürreel bir ortam var. Peki bunu ama konuşmaya devam edeceğiz tabii. Her açıdan sürreel bir ortam olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Seyfettin, çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.